Sevgi, umut, stres, acı, para, ilişkiler.
Burada yaşama dair her şeyi konuşacağız.
Kutsal kitabın ışığında bütün bunları inceleyeceğiz.
Kutsal yazıların ne dediğine, ne anlattığına birlikte bakacağız.
Ne için yaşıyoruz?
Neden yaratıldık ve yaşam amacımız ne?
Tanrı'nın gözünde biz değerli miyiz?
Tanrı için neyi ifade ediyorsun?
Hayatımıza başka bir açıdan bakmak istiyorsak,
yaşamımızın rotasını çizmek istiyorsak,
o zaman Tanrı'nın sözüne kulak verelim. Hayatın Rotası programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın Rotası programında sizlerleyiz. Konuğum Pastör Cem Ercin. Hoş geldiniz pastörüm.
Hoş bulduk. İyi akşamlarımız olsun. İyi akşamlarımız olsun değerli Radyo Maranata dinleyenleri. Özellikle Hayatın Rotası'nda bugün yine rotamıza bakacağız ya. Bu hayatın, o hayatın rotasına bakacağız. Doğru rotanız varsa bu hayatta, bu hayatta rotanız doğruysa, eminim korkacak hiçbir şey yoktur. Hayır, rotanız doğruysa, Sizi yıpratacak hiçbir şey yoktur. Rotanız doğruysa daha uzun yaşarsınız. Rotanız doğruysa çok daha mutlu olursunuz. Rotanız doğru olsun efendim. Rotanız hayatın rotası. Tanrı'ya bak. Tanrı'nın rotasını öğrenmeye çalışan programdır efendim. Hayatın Rotası'na hoş geldiniz.
Evet sevgili dinleyiciler, bu yayınımızın konusu bilgelik ya da eskilerin deyişiyle hikmet olacak. İnsanoğlunun en çok ilgisini çeken ve kazanmak için epey uğraş verdiği konulardan birisidir bilgelik. Günümüzde birçok farklı yöntemlerle bilgeliğe sahip olmaya çalışan insanlar var. Peki bu kadar ilgi çekici olan bilgeliğin esas kökeni kime, neye dayanıyor? Ruhsal ve dünyasal bilgelik arasında bir fark var mı? Nasıl bilgece yaşam sürebiliriz gibi soruların cevaplarını Kutsal Kitap Işığında bu programımızda arıyor olacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, geçmişten günümüze bilgelik konusu her zaman önemli, arzu edilen bir durum olmuştur. Eminim birçok insan bilgelik sahibi olmak ister. Bugün Kutsal Kitap Işığında bilgelik konusuna daha derinden bakacağız. Bunun için öncelikli olarak bilgeliğin tanımını yaparak başlayabilir miyiz? Bilgelik nedir? Tanımlayabilir misiniz?
Başlayalım. Şimdi sen az önce bir kelime kullandın. Dedin ki eskilerin deyimiyle hikmet. Şimdi ben ne kadar eskiyim bilmiyorum ama hani ben o eskilere dahil değilim belki ama çok, yani en azından kendimi dahil görmüyorum belki ama ben o hikmet kelimesini kullanacağım. Niye? Çünkü şöyle, hikmetin daha bir yani dimağımı tutuyor, öyle söyleyeyim. Niye? Çünkü biraz daha işin içine hikmet kelimesi daha bir teolojik şeyi de var. Yani Tanrı bilimde bir karşılığı olan bir kelime. Onun için hikmet kelimesini kullanacağım veya siz bilgelik ve hikmet aynı eş alanımdır efendim diyerek başlayalım. Şimdi soru neydi? Tam olarak bilgelik ve hikmet mi konuşuyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, bilgelik. Bilgeliğin tanımını yapabilirseniz.
Bilgeliğin tanımı yapabilirsek aslında şey tanımını oku sen. Mesela oradan başlayalım.
Yani dünyasal anlamda bilgelik, evet. Baktığımızda sözlük anlamına baktığımız zaman bilgelik, bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu hususiyetleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesi olarak
tanımlanıyor. Tam olarak budur. Tamam, buraya benim hiçbir itirazım yok. Yani buna teolojinin hiçbir itiraz yok. Kelime açıklaması olarak, kavram açıklaması olarak bir itiraz yok. Peki nedir peki? Sen bu hayatın rotasının farkı ne? Niye hayatın rotası yapılıyor? O zaman biz niye dinleyelim hayatın rotasını? Aç ara sözlüğü okuruz. Şimdi hayatın rotası bize bugün ne söylüyor? Ne anlatıyor hayatın rotası bize? Ne vurguda bulunmak istiyor? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi diyelim ki dünyanın bilgeliği ve göksel bilgelik diye iki kavram tanımlayalım mı? Gerek var mı? Tam da emin de değilim. Çünkü neden? Çünkü aslında biz bilgelik dediğimiz şey tam olarak az önce senin okuduğun şey. Tamam? Tam olarak az önce senin okuduğun şey. Peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki ama tamam da doğru bilgelik hangisi? Yani bugün dünyada bizim gördüğümüz, bize öğretilen çocukluğumuzdan beri, küçüklüğümüzden beri görerek öğrendiğimiz bu yanlışlar vesaireler ne kadar gerçek anlamda hikmet? Çünkü mesela şunu söyleyebilir miyim? Niye hayatın rotası bugün şu uyarıda bulunmak istiyor? Eğer ki bize öğretilenden başka bir hikmet yoksa, bize anlatılandan başka bir hikmet biz göremiyorsak, yoksa, o zaman bu bir kısırlıktır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani dünya sadece bize tek düze bir hikmet anlatır. Gördüğümüz maddesel dünya bize sadece ve sadece bir hikmeti anlatır. Tek düze dünyanın hikmetini anlatır. Oysa ki biz diyoruz ki, ya bir dakika, bir dakika. Bir de Tanrı var ve o Tanrı'nın da bir hikmeti var. Şimdi o Tanrı'daki hikmeti anlarsak, o zaman ki onun gerçek anlamda hikmet olduğunu şey yapıyor, düşünüyoruz. Tamam, aynı şey. Yani öngörü, işte görgü, sağduyu, sezgisel anlayış, bu kavramlar tamam. Bunlar hepsi tamam. Ama bizim hikmet olarak yüreğimizin emdiği şey ne? Aklımız ne emiyor? Aklımız neyi onaylıyor hikmet olarak? Sadece biz dünyanın önümüze koyduğu şeyi hikmet olarak alıyorsak, maddeyi sadece maddeden kaynaklı doktrini, madde doktrinini çok da çok da konuşmuyorum, derin konuşmuyorum, daha sade konuşmaya çalışayım. Yani düşün, dediğimiz şu: dünyanın anlattığı, dünyanın öğrettiği, sadece öğrettiğiyle kalıyorsak biz hikmet konusunda, bu dünyanın bize anlat, ne diyor dünya mesela, misal veriyorum, dünya ne diyor, mevki diyor, değil mi, dünya ne diyor, para diyor mesela, değil mi, dünya ne diyor, konum diyor, dünya ne diyor, işte madde, matematik aklı diyor, değil mi, bunlar dünyanın önümüze koyduğu hikmet anlayışları. Çünkü sen diyor, eğer belli şeyin varsa, efendim belli konuma gelmek için şunları şunları yapman lazım. O konuma gelirsen ancak rahat bir yaşam sürersin ve rahat yaşam sürersen herkes sana saygı duyar. İşte belli konumda olursan herkes sana saygı duyar. Saygıyı görürsen mutlu olursun. İstediğin kişiyle evlenirsin, istediğin kişiyi elde edersin, istediğin şeyi satın alırsın. Dünyanın önümüze koyduğu bu. Ve bu kısır bir şey. Eğer biz bundan başka bir hikmeti bilmezsek.
Tamam. Göksel bilgelik, o ruhsal bilgelik, o zaman tam olarak ne oluyor? Yani bu bilgeliği açarsak biraz.
Tam olarak işte onu açalım. Tanrı göklerden baktığı zaman, hı-hı, bu dünya ile ilgili, bizimle ilgili, düşündük mü hiç bunu ya? Bu dünya ile ilgili biz Tanrı'ya sorsak, bu mesela desek ki, bu dünya, şimdi herkese sorsak, genel anlamda sorduğumuz zaman bu dünyanın en önemli kavramları, olguları nelerdir desem, birçok kişi aşağı yukarı aynı şeyleri söyler, değil mi? Ya da yani birçok insan, yani mutlaka ki bir hemfikir olmaz birçok kişi de, ama bilindik şeyleri söyler. Az önce saydığım şeyleri söyler. Genel anlamı için konuşuyorum. Çok radikal yaşayanları dışarıda tutuyorum. Çok farklı yaşayanlar, insanlar da var. Onları dışarıda tutuyorum. Ama onların hikmetleri de dünya üzerinde oluşturulmuş. Mesela onlar dünyaya muhalefet ederek bir hikmet oluşturuyorlar. Yani bir bu sisteme bir anlattığım şey var. Bir de bu anlattığım şeylere karşı gelerek bir hikmet oluşturmaya çalışanlar var. Ama bizim göksel hikmet dediğimiz şey ne? Senin soruna gelirsek. Evet. Nedir o? Tanrı'ya, dünyaya baktığı zaman insanoğlu, senin en çok ihtiyacın olan şey ne? İnsanoğlu, senin yaşaman gereken şey, sen neyi yaşamalısın? Neyi görmelisin? Nasıl bir yaşam yaşamalısın? Ya bence hayatın ortası der ki, dünyanın en hikmetli yaşayışı, Tanrı'ya sorarak ve Tanrı'nın istediği, bu dünyada Tanrı'nın istediği yaşamı yaşamaktır.
Evet, o zaman Tanrı'yı bilmek ve Tanrı'yı tanımak gerekiyor ki Tanrı'nın isteklerini anlayalım ve ona göre yaşayalım.
Ona gelelim, onunla konuşalım. Hı-hı. Bol. Aynen öyle. Bu girizgah olsun. Sadece şunu bir daha tekrarlayayım. Onunla başlayayım. Ya başka bir yaşam mümkünse veya Tanrı o başka yaşamı yaşamamızı istiyorsa, ya göklerden bakan yüce bir başka yaşam için, bizim için bir başka yaşam öngörüsü varsa, bizim için başka bir yaşam düşüncesi varsa, bizim için başka bir yaşam heyecanı varsa, hikmet nedir biliyor musun? İşte o heyecanı, onun düşüncesini bilmektir hikmet. Onun düşüncesini anlamaktır hikmet. Hikmet bu dünyayı kuran, bu dünyayı yapan, bu dünyayı çizen, bu dünyayı yaratan, o düşünceyi tanımaktır hikmet. Çünkü bu dünyayı, ya bu yaşamı yaratanı tanımaktır hikmet. Bundan daha doğru bir ifade olmaz biliyor musun? Bundan daha oturaklı bir ifade olmaz. Bundan daha doğru bir ifade olmaz. Diyelim, sana bırakayım sözü.
Evet, tabii ki bilgeliğin kaynağı da Rabbin kendisidir. Süleyman'ın özdeyişleri 3.19'da diyor ki Rab dünyanın temelini bilgelikle attı, gökleri akıllıca yerleştirdi. O zaman görüyoruz ki her şeyin kaynağı, her şeyi var eden, bütün bilgeliğe sahip olan yalnızca Tanrı'nın kendisidir. Birkaç yorum okumak istiyorum. Ben YouTube'dan gelen yorumlarımız var. Tuzla Protestan Kilisesi iyi yayınlar demiş bizlere ve Osman Bey iyi yayınlar yazmış. Elona Hanım ve Anayita, Elona Hanım iyi yayınlar demiş. Anayita Hanım Rab korusun sizlere demiş. Mesut Subaşı da Rabbin esenliği ve sevgisi sizlerle olsun, iyi yayınlar demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, bizleri dinledikleri için ve değerli yorumları için. Evet pastörüm, dünyasal bilgelikten ve ruhsal bilgelikten, gökten göksel bir bilgelikten bahsettiniz. İkisinin arasındaki fark tam olarak nedir? Bunun üzerinde konuşalım daha iyi anlamak açısından.
Anlayalım, anlayalım. Şimdi tanrısal bilgelik nedir? Dünyanın temel bilgeliklerini az önce biraz paylaştım. Dünya konusunda biliyorum. Şimdi tanrısal bilgelik ne diyor? Şimdi tanrısal bilgelik şunu diyor. Bir kere şunu söylüyor ki birinci şey sen ya aslında bizim ben bunu geçen dün de bir buradan uzak bir cenaze kaldırmak zorunda kalmıştık da kaldırdık da pardon bir cenazede görevliydim cenaze kaldırdım. Orada söylemiştim yani bizim yaşadığımız yaşam bundan sonraki yaşama geçmek üzere biz bu yaşamı yaşıyoruz. Bunu iyi anlıyorum. Tanrısal bilgelik bunu diyor. Birinci anlamamız gereken şey bu. Birinci anlamamız gereken şey bundan sonraki ebediyet yaşamını yaşamak üzere biz bu yaşamı yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi bu yani bu laf olsun diye değil, bu mutlaka oturması gereken, kafamıza oturması gereken bir şey. Bu hayatımızın her anı, dünya tanrısal hikmet bunu söylüyor. Hayatımızdaki her an, hayatımızın her anında biz bunu iyi bilmeliyiz. Yani bu bizim yaşamımızın felsefesi olması lazım. Bir an bu yaşamı bundan sonraki yaşamı yaşamak üzere yaşıyorum. Tamam? Yani bu ne anlama geliyor? Bu tanrısal hikmet diyor ki bu yaşamı öyle gör.
Geçici olarak
bırakıp gideceğin yaşam olarak görmen lazım. Şimdi bunu söylediğim zaman herkes onay veriyor. Bak onay vermede sıkıntı yok. Tamam? Onay vermede sıkıntı yok. Herkes benim söylediklerime bu konularla ilgili söylediklerime onay veriyorlar. Ama problem eyleme dökülmüyor. İşte eyleme dökülme safhasıdır aslında hikmetin bize içimizde yerleşmesi. Anlatabiliyor muyum? Bugün hikmet, tanrısal hikmet şunu diyor. Tanrısal hikmet sadece anlamakla kalılacak bir şey değil. Tanrısal hikmeti anladığınız zaman o hikmet sizi ikna eder ve sizi yönlendirir. Sizi o doğru yaşam konusunda seni yönlendirir. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani tanrısal hikmetin çok önemli bir özelliği. Seni o yaşamda yaşaman konusunda seni yönlendirir. Şimdi bununla ilgili mesela tanrısal hikmet şunu diyor. Bu dünya senin yaşaman gereken bir dünya değil. Bakın Rabbe yücelik olsun. Rabbin seçimi doğrultusunda benden değil ama Rabbin seçimi doğrultusunda 22-23 yıldır pardon Rab'le birlikte yürümeye çalışan birisi olarak şunu çok iyi biliyorum ki Tanrı Rab'in hikmetini tanımaya çalışan biri olarak şunu çok iyi biliyorum ki Tanrı bu dünya için şu andaki bulunduğumuz yaşam için insanı yaratmazdı. Bakın bir daha söyleyeceğim. Çünkü bu çok dünya hikmetine uzak bir laf gibi geliyor. Çünkü dünya hikmeti dünya bilgeliği bu yaşadığımız yaşam konusu yaşadığımız yaşamda derinleşmek isteyen bir hikmet. Bu yaşamda hiç bitmeyecek gibi yaşayan bir hikmet var burada bu dünyada. Ama şunu çok açık bir daha söyleyeyim o cümleyi. Bu dünya için Tanrı bizi yarat. Şu anda yaşadığımız dünya için bu günah dünyası için bizi yaratmazdı. Tamam? Çünkü tanrısal hikmet şunu söylüyor. Sizin günah diyerek bizim günah diyerek üstünü örttüğümüz şey ya da özümsediğimiz şey. Tamam aslında pek özümsediğimiz de doğru değil ha sana söyleyeyim. Bak mesela diyoruz ki işte dünyada yalan var mı? Var. Doğru. Riya var mı? Var. Kabullenmiş miyiz? Özümsemiş miyiz? Özümsemiş görünüyoruz. Ama birisi sana riya yapsa, birisi bana riya yapınca 50 ara söyleniyorum. Demek ki özümsememişim. Ağır geliyor demek ki. Ama doğru. Ağır gelmesi doğru zaten. Ağır gelmesi kadar doğal bir şey yok zaten. Yani o sana söylenen yalanın senin canını yakması kadar doğal bir şey yok zaten. Çünkü günah insanın alnının çatına çarptığı zaman ağırdır. Çünkü biz günah dünyası için yaratılmadık. Tanrısal hikmet bize bunu öğretiyor. Biz günahı iyi anlayalım. Tanrısal hikmet bize bunu bugün bunu anlatıyor. Günahı iyi anlayalım biz. Günahın bizde yaptıklarını iyi anlayalım. Çünkü günahın yaptığı bir şey var. Bizi Tanrı hikmetinden, Tanrı'ya yaklaşmaktan uzak tutuyor. Ve dünya hikmeti bizi sürekli kendinde bırakıyor. Aslında en büyük çelişki bu. Biz zaman zaman acılar, şunlar bunlar. Yarın mesela bu geçen seneki o büyük yüzyılın felaketi diye adlandırılan da felaketin, o büyük depremin yarın birinci yıl olacak. Yani birinci yıl dönümü. Orada biz yakın zamanda işte orada hizmet eden kardeşlerimiz de, kiliseden kardeşlerimiz orada hizmet ettiler. Türkiye Protestan Kiliseleri orada hizmet ettiler. Oradaki kardeşlerimiz de, orada hizmet eden kardeşlerimiz de beraber olduk orada. Oturduk, sohbet ettik. Bayağı bir beraber olma zamanımız oldu. Güneyde bir yerde. Ve orada çok hikaye var Semrax kardeş. Çok hikaye var. Çok can yakan hikayeler var. Evet. Ama biliyor musun? Zaten yani işte bu dünyanın hikmetinin orada sıfırlandığı yer orası. Bu dünyanın hikmetinin aslında ne kadar hikmet, ne kadar doğru hikmet olmadığının ortaya çıkaran o şey o aslında o bir yerde. Ne derler ona? İşte bir ortaya çıkaran bir şey. Aklıma gelmedi şimdi. Çünkü niye? Çünkü son tahlilde, günün sonunda, son tahlilde bu dünyanın aslında ne kadar hikmetsizlikte olduğunu o çekilen acıyla, çekilen yaşanan şeylerle ortaya seriliyor. Yani aslında bize yalan olduğu zaman, söylendiği zaman veya riya olduğu zaman canımızı yakıyor ya, yakıyor canımızı. O zaman içimiz bir kabarıyor mu? Kabarıyor. O zaman anlıyoruz ki bu dünya aslında ne kadar boş, değil mi? Bu kadar anlamsız geliyor birçok şey. Çünkü o kadar o canın yanmasıyla veya işte bu, o deprem bölgesinde çekilen ağır acılarla her şey bir anda boşa çıkıyor. Ve Tanrı'nın yaptığı bir şey var. Göklerin yaptığı bir şey var. Dünyanın hikmetini boşa çıkarmak. Evet. Boşa çıkarmaya çalışmak. Çünkü dünyanın bir şey görmesi lazım. Buranın hikmeti üzerine bağlanılacak, üzerine yatırım yapılacak bir hikmet değil. Bizim kafamızı göklere kaldırmamız lazım. Göklerdeki hikmete.
Evet, dediğiniz gibi Kahramanmaraş merkezi ve 10 kentimizi etkileyen depremi gerçekten hüzünle hatırlıyoruz ve depremzedeler için sürekli dua ediyoruz. Ve söylediğiniz gibi yardımlar devam ediyor kiliseler tarafından. Umarım daha iyi bir noktaya gelir orası. Umarım böyle bir felaket tekrar
Protestan
yaşanmaz.
Protestan kiliseleri özellikle yani
evet, gerçekten çok yardım.
Çok büyük emek verdi. Birçok şeyde çok iyi, çok iyi çalıştı. Çok hizmet ettiler orada. Rab hepsini ziyadesiyle bereketlesin.
Evet, tekrar hatırlıyoruz ve onlar için dua etmeye devam ediyoruz. Evet, aslında bir ayetimiz var. Onu okursak belki daha ayrıntılı anlayabiliriz bu farkı diye düşünüyorum. Yakup 13'ten 17'ye kadar diyor ki, aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin. Gerçeği yadsımayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur diyor ayette. Evet.
Göksel ile yersel arasındaki yer iyi ile gök iyi arasındaki belki hikmet arasındaki fark nedir yerdeki? Kıskançlık var, şunlar bunlar. Niye var bunlar? Çünkü herkesin bir yerde kendini önüne koyma çabası var, değil mi? En iyi ben yaptım vesaire. Bu şişme egoların şeyi. Çünkü niye? Çünkü o egoların tatmin olması gerektiğini düşünüyorlar ve o egoları, dünya hikmeti böyle işte. O egolar tatmin olmalı ve dünya diyor ki ya senin egonu ben tatmin ederim. Bak, senin yüreğin ben tatmin ederim diyor, tamam mı? Dünyanın hikmeti. Ne koyuyor? İşte bir takım işte allı pullu şeyler koyuyor. Ne bileyim işte zenginlikler, güzel evler vesaire. Veya işte sen birinci olmalısın. Herkes seni konuşmalı. Popülarite vesaire. Değil mi? Bunları koyuyor. Bunlar seni mutlu eder. Bunlar seni tatmin eder. Bunlar senin yüreğini tutar. Tamam mı? Dünya hikmeti bunu söylüyor. Ama Gel gör ki bunların hiçbirisi şey olmuyor. Bunu tatmin etmiyor. Tatmin etmedikçe ne oluyor? Daha çok kıskançlık oluyor. Ne oluyor? Daha çok işte burada söylediği gibi bencillik oluyor vesaire oluyor. Oysa ki Göksel Hikmet'i tanıyan kişi, Tanrı'yı gören kişi, Tanrı'ya yakınlaşan kişi, bununla bütün aslında o zaten onun yüreği tatmin olmuş yürektir. Tamam mı? O hikmeti tanıyan kişinin yüreği tatmin olmuş yürektir. Aradığını bulmuş yürektir o. O dünyanın maddesi onu etkilemez. Dünyanın maddesi onu etkilemeyeceği için her anlamda tok gözlüdür. Şişik bir egosu yoktur. Çünkü zaten tatmin olmuş bir yüreği vardır. Dünya hikmeti diyor ki seni ben tatmin ederim diyor insan yüreği.
Evet.
Göksel hikmet diyor ki yok. Yok seni ancak ve ancak ben tatmin ederim. Dünyanın hikmeti gelip geçici tatminler sunar insana. Ama göksel hikmet tam anlamıyla bir doygunluk sunar. Bu ayet bunu söylüyor.
Evet, çok güzel. YouTube'dan gelen birkaç yorum var. Onları da okumak istiyorum hemen. Aynur Hanım bize yazmış. Süleyman'ın özdeyişlerinden 3. bölüm 5. ayet. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır. Bu ayette de anlaşıldığı gibi kendi aklına bel bağlama kavrayışımız sınırlı, kusurlu ve hata yapmaya açıktır. Bu nedenle Tanrı'nın sözüyle aydınlatılmalı ve kutsal ruhla yönlendirilmeliyiz. Kendi değerlendirmemize güvenmek yerine yaşamdaki tüm kararlarımızda ve hedeflerimizde Tanrı'nın bilgeliğinin ve iradesinin etkin olması için dua etmeliyiz demiş. Ve Serdar İğneci yazmış bizlere, vay be, herkes bıraktı yardımları, Hristiyanlar devam mı ediyor deprem bölgesi için?
Aynen devam ediliyor. Aynen devam ediyor. Ben şimdi yalan yok, ben biraz uzak kaldım. Ben o faaliyetlerde bulunamadım, çalışamadım. Ben onlardan aldığım bilgiyi paylaşıyorum sizlerle. Aynen devam ediyor üstadım. Çok büyük emekle kardeşler devam ediyorlar. İzmir'de İzmir kiliselerinden de çok çok koşturan kardeşlerimiz var. Güneydoğu'dan gelenler var. İstanbul'dan giden kardeşler de var. Değerli kilise hizmetkarları var. Aynen devam ediyor.
Evet.
Çünkü yani daha henüz tam bir şey olmadı yani. Yaralar sarılmadı yani.
Evet. Tuzla Protestan Kilisesi de Serdar Bey aynı zamanda zaten yanıtlamış. Depremzedeler için hem dua ediyoruz hem de yardımlara devam ediyoruz demiş. Evet, tabii ki Tanrı'dan öğrendiğimiz sevgiyle insanlara yaklaşıyoruz ve onların acılarıyla biz de acı çekiyoruz tabii ki. Ve orada gerçekten hala ihtiyacı olan insanlar var. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Evet pastörüm, 1. Korintliler'de bir ayet var. Onu okumak istiyorum. Onun üzerine bir soru sormak istiyorum size. 1. Korintliler 1:18-19'a diyor ki, çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır: bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, akılların aklını boşa çıkaracağım. O zaman sormak istiyorum aslında, bu bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim derken, ya da hangi bilgelikle insanlar Tanrı'yı arıyorlar ya da neden yani çarmıhla ilgili saçma bir düşünce var çünkü.
Boşa çıkaracağım. Yani Rabbin söylediği boşa çıkması lazım ki insanlar başka bilgelik arasınlar. Rabbin stratejisi bu. Dünyanın kavramlarını, dünyanın değerlerini işte geçen onun için şey yaptım. Geçen sene o olayı yaşayan kişiler için bütün dünyanın hikmeti boşa çıkmıştı. Ama Rab bunu göstermek için mi yaptı değil belki, ama yani Rab şimdi şunu söyleyelim, bunu bana sürekli geliyor, bu bize sürekli geliyor. Şer Rab'den gelmez. Hayır da şer de Rab'den gelmez. Şer şerirden gelir. Anlatabiliyor muyum? Şer şerirden gelir. Dünya toprak lanetlendi. Toprak lanetlendikten sonra, tamam mı? Yani erozyon varsa toprakta deprem de olur. Diken veriyorsa toprak, diken vermemesi lazım. Değil mi? Diken veriyorsa, meyvesiz bitki varsa, tamam mı? Deprem de olur. Toprak lanetlendiyse, hayvanlar bize itaat etmiyorsa, değil mi? Mesela hayvanlar insanı parçalayabiliyorlar. İnsan yiyebiliyor hayvan ya. Hayvanlar insan için yaratılmıştı. Ama insan yiyebiliyor hayvanlar. Dolayısıyla bunlar olursa bunlar yaşanacak. Çünkü bize sürekli soruyorlar, bunlar niye yaşanıyor? Bunlar yaşanmaya devam edecek. Bununla ilgili dur hatırlamaya çalışayım. Nereden gelmiştim buraya?
Çarmıhla ilgili bildiği.
Boşa çıkarma davasına. Tanrı bunları boşa çıkarıyor ki, sebep ne? Boşa çıksın ki göksel hikmeti arasınlar. Başka hikmet, doğru hikmeti arasınlar. Tanrı'nın yaptığı bu. Bakın, değerli kardeş, değerli dinleyen. Tanrı'nın bir amacı var, tek bir amacı var. Bu dünyaya gözünü kapadığında gözünü açacağın yer. Bu dünyada kaç sene yaşayacağın değil üstadım. Bak, bu dünyada ne kadar uzun yaşayacağın değil. Bu dünyada nasıl yaşayacağın, ne zenginlikte yaşayacağın değil. Bu dünyada ne kadar yakışıklı olacağın değil. Bunların hiçbirinin zerre karşılığı yok göklerde. Boş bunlar, hikmetsizce bunlar. Bu dünyada nasıl bir kariyer yapacağın senin sadece maddesel ihtiyaçlarını karşılar. Tamam, yapma demem. Ama senin şunu bilmeni isterim ki yapacağın kariyer senin maddesel ihtiyaçlarını tatmin eder. Ruhsal ihtiyaçlarını tatmin etmez. Tamam? Bunu bilerek yap gene. Yap gene ya, Rab bereketlesin. Dua et, hizmetinde çalışmana devam et. Rab da bereketleyecektir. Biz çalışmaya zaten karşı değilim hiçbir zaman. Çalışması insanoğlu, çalışkan insan sevilir. Yani çalışma demek ki bu da Rab'dendir. Tembellik, miskinlik Rab'den değildir. Doğru. Ama bilmen gereken bir şey var. Onlar ancak ve ancak senin maddesel ihtiyaçlarını karşılarlar. Maddesel anlamda, fiziki anlamda daha rahat yaşamanı sağlayabilirler. Ama ruhani anlamda değil, ruhsal anlamda değil. İşte tanrısal hikmet bunu öğretmeye çalışıyor bize, bunu anlatmaya çalışıyor. Tamam, kavramları, dünyanın olgularını, dünyanın kavramlarını iyi anlayacağız. Biz ne zaman biliyor musun iyi anlayacağız? Tanrısal hikmeti öğrenirsek. Dünyasal hikmeti öğrenerek dünyanın kavramlarını iyi anlayamayız.
Aynı zamanda insanlar sonsuz yaşama kavuşmak için, kurtulmak için birçok kendince fikirleri var, bilgelik arıyorlar belki bu sonsuz yaşam için, bir kurtuluş için, bu hayatı daha iyi yaşamak için belki bir sürü yol var. Aslında baktığımız zaman İncil'i okuduğumuzda çarmıh bunun tek yolu olarak gösteriliyor. Sonsuz yaşamın kurtuluşu için tek yol olarak gösteriliyor. Ve bazıları için bunu saçma bulan insanlar var, bazılarının farklı fikirleri var. Ama 1. Korintliler 1:24'te diyor ki, oysa Mesih çağrılmış olanlar için İster Yahudi ister Grek olsun Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Evet,
yani Grekler aslında bunu utanç sayar. Yahudiler bunu utanç sayar diyor. Grekler saçma bulurlar, değil mi? Öyle bir şey var. Çünkü o zaman o devre göre diyorsun ki sen, diyor mesela. Şimdi onu biraz açalım ya. Semra, müsaade ver, o ayeti biraz açalım. Yani konuştuğumuz ayeti biraz daha şey yapalım. Diyor ki yani mahva gidenler için saçmalık diyor. Değil mi? Onlar çünkü mahva gidenler. Niye mahva gidenler kelimesini kullanmış? Çünkü çarmıhı görmüyorsan. Yani maalesef ki böyle. Yani ben bugün bu mikrofona gelip farklı bir şey söylemek isterdim. Ama bir tane doğru var ve o bir tane doğruyu paylaşmakla mükellefim ben. Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Rab beni bunun için koydu. O bir tane, o tek doğruyu, ilk doğru değil, tek doğruyu paylaşmak için koydu. Bu dünya lanet altındaydı. Bu lanetle insanoğlu tekrar Rab'in yanına dönemezdi. Çünkü lanet altındasın. O lanetten özgür olmak gerekiyor. O lanetten özgür olmanın bir tane yolu var. O laneti birisinin üzerine alması lazım. Sana gelecek laneti birisinin üzerine alması lazım. Ta ki sen ona sığınırsan, sen lanetsizlikle gidesin. Dünya laneti gene duracak orada ama sen ona sığındığın için,
evet,
onun üzerine aldığın lanetten dolayı sen ona sığındığın için lanetsiz olarak gideceksin oraya. Bunun bedeli var. Tamam? Bunun bedeli var. Birileri bunu saçmalık olarak görebilir. Ama bu Tanrı karakterinin gereği. Çünkü birileri şunu düşünüyor olabilir. Dünyasal hikmet şunu düşünür. Dünyasal hikmet bize şunu anlatıyor olabilir. Ya kardeşim, bu Tanrı değil mi? Elini tutan mı var Tanrı'nın? Tanrı'nın. Açar cennetin kapısını. Herkes girsin der. Bitti gitti. Kim ne hesap soracak Tanrı'ya? Bir tek kişi hesap soracak Tanrı'ya. Tanrı'nın öz karakteri izin vermiyor Tanrı'ya. Onun karakteri onu yapmasına izin vermiyor. Burada çok defa söyledim. Tanrı'nın yalan söylemesi imkansızdır. İmkansızdır. Tanrı'nın günah işlemesi imkansızdır. Ve o Tanrı bu dünyaya geldi. O Tanrı bu dünyaya insan bedeninde, insan görünümünde geldi. Biz onu İsa Mesih'te tanıdık. Biz onu İsa Mesih'te gördük. Ve o Tanrı bu ağır bedeli ödedi. Dünyanın en ağır bedelini ödedi. Şimdi dünyasal hikmet bunu saçmalık sayar. Tanrı niye kendini feda etsin? İnsan için bile kendini feda etmez be. Pastör, Tanrı niye bunu yapsın? Niye alçalsın kendini? Niye aşağılansın? Bir yarattığı bir şey uğruna. Bu ne kadar saçma. İşte günah düşüncesi böyledir. Dünya hikmeti o kadar uzaktır işte. O kadar yanlış bir hikmettir dünya hikmeti. Dünya hikmeti Tanrı'ya o kadar yanlış bir hikmettir. O kadar uzak bir hikmettir işte. Aynen böyle. Bu ayet çok güzel bir ayettir. Bu pasaj çok kuvvetli bir pasajdır. Hatta ne diyor orada? Yahudiler bunu utanç sayarlar. Çünkü onlar diyor ki ya bizim kurtarıcı, beklediğimiz kurtarıcı niye gelsin de kendini feda etsin? Çünkü onların beklediği kurtarıcı fiziki bir kurtarıcı. Fiziki bir kurtarıcı olacak. Bütün dünya milletlerinin üzerine koyacak İsrailoğullarını. Fiziki olarak. Değil mi? Dünyevi olarak. Dünyevi hikmetle beklediler İsa'yı, kurtarıcıyı. Hala bekliyorlar. Dünyevi hikmetle. Tanrısal hikmete değil. Göklerin hikmetiyle değil. Göklerin bilgeliğiyle değil. Oysa ki Rabbimiz göklerin bilgeliğiyle geldi. Göklerin bakışıyla geldi.
Evet. Süleyman'ın özdeyişleri 9.10'da da diyor ki Rab korkusudur bilgeliğin temeli, akıl kutsal olanı tanımaktır.
Akıl kutsal olanı tanımaktır. Dünyanın en akıllı işi kutsal olanı tanımaktır. Çünkü kutsal olanı tanırsan sen kutsallaşırsın. Kutsal olanı tanırsan dünyanın kutsalsızlığı sana etki yapmaz. Kutsal olanı tanırsan dünya üzemez seni. Kutsal olanı tanırsan dünya korkutamaz seni. Kutsal olanı tanırsan bu dünyada mutsuzluk bilmezsin. Şiir gibi oldu değil mi? Ama bu gerçek. Ama bu gerçek. Kutsal olanı tanımak. Akıl kutsal olanı tanımaktır. Ya bu dünyanın vereceği akıldan, akıl yönlendirmesinden özgür olmaktır. Akıl. Gerçek akıl. Çünkü bu dünyanın verip verebileceğini biliyoruz ya biz. Bu dünyanın vereceği belli. Bu dünya bunu verecek. Ve bu dünyanın verecekleri hiçbir zaman mutlu etmeyecek. Anlık mutluluklar, anlık. Ama derinlemesine sürekli beslenebileceğin. Ya adam bak, adam seviniyor tamam mı? Ama sevinen adam o sevinç anında bile biliyor ki belki 5 dakika sonra bir şey olacak. Ve ben tamamen bu sevincimi kaybedeceğim ve tamamen üzüleceğim. İşte dünyanın hikmeti bu. Dünyanın sevinci bu. Ama gerçek sevincin varsa, tanrısal sevincin varsa yani onu öyle kolay kolay kimse alamaz senden. Gerçek sevinç budur. Derin sevinç budur.
Evet. YouTube'dan bizlere Tümüçin Bey yazmış. İyi yayınlar, Rab sizleri bereketlesin demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam etmek istiyorum ben sorunlarımla pastörüm. Aslında biz bilge insanları sanki biraz daha yaşı ilerlemiş insanlar gibi düşünüyoruz evet. ama ya da toplumda böyle bir düşünce var. Bilgelik yaşla doğru orantılı mı yoksa genç bir insan da bilgelik sahibi olabilir mi aslında?
Bak, ne doğru orantılı ne ters orantılı. Bak şimdi şöyle. şimdi yaş ilerleyince tamam mı? Şu oluyor. Belli olaylara göstereceğin refleksler farklılaşabilir. Sen ergen değilsin artık tamam mı? Ergenliğin bir tavrı var ya bazen ergenliğin o saçma tavırları olur böyle. Bilirsin ki ergendir o adam. Mesela bulaşmazsın. Anladın mı? Biliyorsun ki ergendir. Yani çok mantıklı işler yapmıyor. Şimdi olgunlaştıkça bunlar olmaz. Tavırsal olarak ama. Tamam mı? Yani refleks olaylara refleks olarak, tavır olarak. O da erkek insan değil. Çoğu insan da böyle ama geneli konuşuyorum. Yani bunun çok zıttı insanlar da vardı ama geneli konuşuyoruz. Ama bilgelik başka bir şey. Çünkü niye? Mantalite değişmiyor. Gençkenki mantalite eğer yaşlılıkta da o mantalite işliyorsa tamam o zaman onun, o işin yaşla alakası yok. Ama başka bir şey söyleyeceğim ben sana. Yaşadıklarının alakası oluyor bazen. Alakası var ama bazen. Yani çok genç olursun ama o çok genç yaşta bir şeyler yaşamışsındır. O yaşadığın şeyler seni çok hikmetlendirir.
Evet.
Başlayayım. Ve o genç yaşta yaşadığın şey seni çok hikmetli hale getirir. Ya da çok hikmetli hale getirir demeyeyim ama şunu söyleyeyim. Çok daha hikmete yönlendirir seni. Mesela bir şey yaşamışsındır ve yaşadığın şeyler... O yaşadığın ağır şeyler seni Tanrı'ya yönlendirir. Mesela ben böyle birini tanıyorum. Çok genç yaşında, böyle 24-25'li yaşlarda bir takım bunalımlara düşmüş, bir takım şeyler yaşamış. Ve ondan sonra Tanrı ya da ondan sonra bir arayışa girmiş. Direkt Tanrı'yı aramıyor belki. Ne aradığını bilmiyor ama bir arayışa girmiş. Birini tanıyorum. O kişinin o yaşadıklarından sonra, yaşadığı ağır şeylerden sonra, o arayışından sonra Tanrı'yı bulduğunu biliyorum. Tanrısal hikmeti bulduğunu biliyorum. Bugün o kişi Rabbin lütfuyla bayağı hikmetli sözler söylüyor. Tanrı'dan aldığı hikmetle bayağı hikmetli sözler söylüyor. Demin bu ki yaş değil olay. Yaş belli konulara tecrübedir. Buna hiçbir şeyi yok. İnsanları tanırsın tamam mı? İnsanlar konusunda çünkü bir takım olaylar yaşamışsındır insanlardan. Onları tanımaya başlarsın. Olayları da öngörün kuvvetlidir. Gelecekle ilgili öngörün kuvvetlidir. Ticareti belki konusunda öngörün kuvvetlidir. Belki siyasette öngörülü olur vesaire olur ama başka şeyler. Ama genel anlamda tanrısal hikmet yok. Onun yaşla alakası yok.
Evet.
Çünkü Tanrı'dan almıyorsa o kişi, Tanrı'yla yürümüyorsa, Tanrı'dan beslenmiyorsa yaş ne olursa olsun. Hikmetle dolmaz o kişi. Hikmet doldurmaz onu.
Evet, kesinlikle öyle. O zaman aslında bir kaç ayet okumak istiyorum şimdi bu konuyla ilgili. Hem Eyüp de diyor ki 12. bölüm 12-13'te bilgelik yaşlarda, akıl uzun yaşamdadır. Bilgelik ve güç Tanrı'ya özgüdür. Ondadır öğüt ve akıl. Aynı zamanda 1. Timoteus 4.12'de de gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta, imanlara örnek ol da diyor ayetler içerisinde. Ama aslında şu da önemli diye düşünüyorum pastörüm. Nasıl bir yaşam sürüyoruz? Yani evet, yaşla ilgili tecrübelere sahip oluyoruz. Yaşımız ilerledikçe belki daha çok deneyimlerimize sahip oluyoruz ama Tanrı'da bir yaşam mı sürüyoruz? Yoksa kendi benliğimize göre dayanan, istediğimizi yaptığımız bir yaşamla mı istediğimiz yaşlara geldik? Aslında Tanrı'da yaşayan bir yaşam tam olarak bilgelik kazanmış olmuyor mu?
Tanrı'da yaşayan yaşam tanrısal bilgelik kazandırır. Dünyada yaşlanırsan dünyasal bilgelik kazanırsın. Yani dünyada doğaldır ki dünyasal bilgelikte yaşlanan kişi dünyasal bilgelikte daha çok bir şey, daha çok gün görmüş geçirmiştir. Ama eğer Tanrı'dan besleniyorsan ki Tanrı'dan beslenirsen ancak tanrısal bilgeliği, gerçek bilgeliği, o doğru sezgilerle doğru akla erişirsin. Doğru akılda yaşarsın. Bu ancak ve ancak bir şekilde olur. O şekil Tanrı'dan beslenen şekildir. Peki bu, şunu sorsun o zaman bugün izleyici bana, şey dinleyici. Bugün dinleyen bana şunu sorsun. Tamam da pastör nasıl ya? Bir saattir sen söylüyorsun, diyorsun ki efendim 40 dakika oldu aşağı yukarı, 45 dakikadır sen konuşuyorsun, diyorsun ki dünyasal akıl, tanrısal akıl, nasıl? Tanrı yukarıda, biz Tanrı'yı nereden akılla, nasıl tanrısal hikmetle buluşacağız? Tanrısal hikmetle buluşacağız, evet. Şimdi bakın, tanrısal hikmet öğrenilir mi? Mesela Tanrı bize mi öğretiyor? Tanrısal hikmet özümsenen bir şeydir. Peki nasıl olacak bu? Kutsal ruhla olacak bu iş. Tanrı'nın ruhuyla olacak bu iş. Değerli dinleyen, şöyle bir geriye yaslan bir zahmet. Şöyle bir güzel güzel can kulağıyla beni dinlemeni teşvik etmek isterim seni. 2000 yıl önce Tanrı buraya geldi. Bu dünyaya geldi. Az önce paylaştığım gibi. Seni üzerinden laneti kurtarmak için geldi. Senin üzerindeki laneti almak için geldi. Ta ki sen Rabbin gününde Rabbin yanında cennette olabilirsin diye. Başka kurtuluş yok. O lanetten kurtulmadıkça Rabbin katında Rabbin yanında olmayacaksın. Çünkü bizim ayrılmamızın sebebi o lanetti. Toprak lanetlendi ve biz Tanrı'dan ayrıldık. Bizim tekrar oraya gitmemiz imkansız. Bizim gittiğimiz yerde biz gidemeyiz oraya. Ama bir şekilde gideriz. Lanet olmazsa, lanet kalkarsa tekrar eskisi gibi olacak. Yani başlangıca döneceğiz. Lanetsizliğe. Okey? Ya o zaman bu laneti kalkması lazım. Nasıl olacak bu iş? Bir kişi kaldırabilir dedik bunu. Paylaştık burada. Tanrı geldi kaldırdı. Ve o Tanrı bir şey yapıyor. Mesih'teki İsa, çarmıhtaki İsa bizim için çarmıha gerilen, laneti kaldırmak için, üzerimizdeki laneti almak için bizim için çarmıha gerilen İsa, ona iman ettiğimiz zaman onun ruhu, tanrısal ruhu üzerimize geliyor. Ve hikmet bizimle bir oluyor. Bak, bir daha söyleyeyim. Hikmet bizimle bir oluyor. Yüreğimize yerleşiyor, içimize, ruhumuza yerleşiyor. Ve biz hikmetle bir oluyoruz. Biz hikmete dahil oluyoruz. Tamam? Bizden doğal olarak hikmet akmaya başlıyor. Çünkü sürekli ondan emiyoruz. Yüreğimiz ondan öğreniyor. Sürekli yüreğimiz ondan emiyor. Ve ikna oluyor çünkü. Yani bakın, şu değil. Ha böyle mi? Tamam dur öğreneyim. Böyle bir öğrenme değil. Bir şey anlatılır ya. Mesela klasik öğrenme nasıldır? Birisi bir şey geçer tahtaya. Bir şey anlatır. Sen bakarsın. Ha tamam, ezberleyeyim bunu. Öğreneyim bunu. Bu böyle oluyormuş demek. Ya bir makine nasıl çalışıyor? Bak şuradan şunu koyuyorsun. Buradan suyu koyuyorsun. Buradan şunu koyuyorsun. He tamam öğrendim. Böyle oluyor. Hikmet böyle değil. Bak, tanrısal hikmet böyle işlemiyor. Tanrısal hikmet önce hissettiğin zaman, gördüğün zaman hayranlıkla bakıyorsun ona. Ve almak istiyorsun. Ve emiyor yüreğin. Sadece ve sadece ondan emiyor yüreğin. Ondan besleniyor ve ona dahil olmak istiyorsun. Tanrısal hikmet böyle çalışıyor. Kutsal ruh sayesinde. Bir daha söyleyeceğim. Tanrı'nın ruhu sayesinde. Tanrı'nın ruhu senin üzerine geliyor kardeş. Tanrı'nın ruhu senin üzerine geliyor ve sen Tanrı'nın ruhuna dahil oluyorsun. Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın ruhundan emiyor yüreğin. Tanrı'nın ruhuyla bir oluyor yüreğin. Bak bu çok büyük berekettir. Bu çok yüce bir şeydir. Şimdi bunda mesela saçmalık sayar dünyevi hikmet değil mi? Dünyevi akıl bunu saçma sayar. Niye Tanrı böyle bir şey yapsın ki der değil mi? Ama işte burada dünyasal hikmetin atladığı bir şey var. Tanrı sevgisi. Bir Tanrı sevgisi var. İnsan için en ağır bedeli ödeyen Tanrı sevgisi. Bu da saçma gelir dünyasal hikmete. Ama gerçek budur. Yüce Tanrı sevgisi Hristiyan kürsüsünün ve Hristiyan kürsüsünün 2000 yıldır Radyo Maranata'nın kurulduğu andan itibaren tek müjdesi, büyük müjdesidir bu. Peki pardon.
O zaman ben şöyle anlıyorum. Hikmetli olmakla yaşlı olmak ile mi geliyor? Yoksa az önceki ayetlerden de okuduğumuz gibi Rab korkusudur bilgeliğin temeli diyor. O zaman insanın yaşı ne olursa olsun Rab korkusunda yaşamak mı önemlidir? O bilgeliğin temeli Rab korkusuysa eğer biz Rab korkusuyla yaşadığımızda mı bunu aslında o bilgeliğe sahip oluyoruz? Bunu her yaş için geçerli.
Her yaşın geçerli, o doğru. Aynen doğrudur. Rab korkusu. Rab korkusunu iyi anlamak lazım.
Tecrübe ile Rab korkusu arasındaki biraz farkı belki de açıklamak lazım.
Yani yaş tecrübesi veya şey tecrübesi konusunda şöyle Rab korkusu sana bir tek şey katıyor. Rab korkusu bir tek olayı var Rab korkusunun. Rab'den uzaklaşmak istemiyorsun. Tamam? Rab'le hep yakınlaşmak istiyorsun. Çünkü biliyorsun ki aslında korktuğun şey Rab'sizliğin korkusu. Rab korkusu derken aslında Hristiyanlığın öğrettiği Rab korkusu, Rab'siz olmanın korkusu, Tanrısız olmanın korkusu. Çünkü sen Tanrı'ya yakınsan, Tanrı'yla sürekli berabersen Tanrı'dan korkmana gerek yok. Çünkü zaten niye gerek yok? Çünkü sen zaten doğal olarak Tanrı'nın doğrusunu yapıyorsun. Doğal olarak Tanrı'yla beraber yürüyorsun. Tamam? Çünkü içindeki nefs baskılanmış, içindeki benlik bastırılmış ve senden doğal olarak tanrısal işler akıyor. O zaman tanrısal korkuya lüzum yok, Tanrı korkusuna lüzum yok. Nerede başlıyor Rab korkusu şeyde? Hikmetin başlangıcı Rab korkusu dediği zaman kastettiği ne? Rab'siz kalmak korkusu. Çünkü Rab'siz kaldığın andan itibaren Semra dünyasal hikmet giriyor devreye. Tamam? Dünyasal hikmet devreye giriyor ve senin benliğin buna çok açık. Benliğin dünyasal hikmetin peşine takılmaya çok açık. Çünkü ondan zevk alıyor. Dünyasal hikmetin önüne koyduğu şeyden çok zevk alıyor. Benlik bir tek şey istiyor. Ben bu dünyada kelimeyi unuttum şimdi. Neyse eski kelime biraz. Bu dünyada gören çiçinde yaşayayım. Tamam, bu dünyada yüksek şeyde bulayım. Bunu niçin yapayım? Bunu her istediğimi yapmak için yapayım. Tamam, bu benlik, hemen benliğin tutkusu bu. Ve dünya hikmeti buna şunu diyor, sen bunu hak ediyorsun. Sen birey olarak bunu hak ediyorsun diyor dünyanın hikmeti. Ve dünyanın hikmeti bizi aslında insan yüreğini çalmaya çok müsait. Çok çok müsait. Onun için odur ki Hristiyan'ın öğrettiği Rab korkusu, Rab'sizliğin korkusudur. Rab'den uzak kalmanın korkusudur.
Evet, o zaman Rab korkusuyla yaşamak.
Odur ki bilgeliğin başlangıcıdır. Temeli. Çünkü Rab seninle, Rab'be yakınsan senden hep bilgelik akar, bilgece işler akar Semra. Anlatabiliyor muyum? Yani kız kardeşim, her zaman bilgece işler yaparsın, doğru işler yaparsın. Rabbin gözünde ve insanların gözünde doğal olarak çok doğru işler yaparsın.
Evet. Tabii ki Efesliler 5:15-17'de de şöyle yazıyor. Okumak istiyorum bu ayetleri. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Çok bilgelikten dikkat edin. Yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin, çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın diyor ayetlerde.
Çok çok güzel bir ayettir. Tam da paylaştığım şeyle ilgili ayet. Çok çok çok doğru bir ayettir. Yani nasıl yaşadığınıza dikkat edin. Evet. Nasıl yaşadığınıza dikkat edin.
Ben yayınımıza yeni katılmış olabilecek dinleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum hemen. Canlı yayınımızda sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızda gerçek bilgelik hashtagli görselin altına Yorumlarınızı bize yazabilirsiniz efendim. Soru ve görüşlerinizi yayınımız sırasında paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz eğer tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda da eş zamanlı olarak canlı yayınımız devam ediyor. Lütfen bize oradan da yorumlarınızı yapın. Görüşlerinizi merak ediyoruz bizler de. Bu arada tabii ki YouTube'dan gelen yorumlar da var. Onlara da birkaç tanesine bakalım hemen. Demiş ki Sabri Bey YouTube'dan, her inanç sisteminde kutsallar var. Sizinki ne açıdan farklı? Her inanç sisteminde kutsallar var.
Bizimki kutsal açısından farklı. Bizimkinde herkes, her insan kutsallıkla kutsallığa çağrılmıştır. Her insan kutsallıkla derinleşmeye çağrılmıştır. Her insan kutsal olabilir olarak, kutsal ruhun yönetimiyle, tanrısal ruhun yönetimiyle kutsallaştırılmaktadırlar. Mesih inanlısı olan, gerçek yürekten Hristiyan olan herkes Tanrı'nın ruhuyla kutsallaştırılıyorlar. Farkı biraz burada.
Hı hı, evet.
Yani dışarıda bir kutsallıktan bahsetmiyoruz. Dışarıda bir takım kutsal şeyler var. Yok ona yüz sürersin, el sürersin. Bir takım kişiler var, bunlar çok kutsal. İşte onlara şey yapalım falan. Kutsallık onlarda kalsın, bize uzak olsun. Biz onların kutsallığından faydalanalım falan. Bunlar Hristiyanlıkta uygun değil. Bunlar Hristiyanlıkta yok. Ama herkes ve her inanan İsa Mesih'i Tanrı'dan geldiğini, İsa Mesih'in Tanrı'dan geldiğini, Tanrı'dan çıkıp geldiğini, Tanrı'dan Tanrı olduğunu ve bizim için kendini feda ettiğini iman eden herkes kutsal ruh almak suretiyle kutsallaştırılıyor. Dolayısıyla değerli dinleyen, sen, evet direkt sen, kutsal olmaya uzak değilsin. Kutsallık senin dışında olan bir şey değil. Tanrı seni kutsallığa çekmeye çalışıyor. Ve şöyle bir ayetimiz var bizim. Diyor ki kutsal olmadan Tanrı'yı görmek imkansızdır. Tamam? Kutsal olmazsanız Tanrı'yı göremezsiniz. Kutsal olmazsanız cennete gidemezsiniz.
Evet. YouTube'dan Sabri Bey aslında birkaç şey daha yazmış. Az önceki konuştuklarımızla ilgili. Ama tecrübe dediğiniz şey dünyada sonuçta. Hem dünyada tecrübeyle yaş almak insanı hikmetli yapar diyorsunuz. Hem de dünyasal bilgelik kötü diye ima ediyorsunuz. Çelişki yok mu demiş.
Yok işte, çelişki yok. Dünyada yaşadığın zaman dünyasal hikmette şey yaparsın. Doğru, bunlar var. Ama dünyasal hikmet tanrısal hikmetle aynı değil ki. Dünyasal hikmetin anlattığı şeyle Tanrı'nın tanrısal cennet hikmeti aynı şey değil ki. Dolayısıyla yaş almak doğru hikmette derinleşmek anlamına gelmiyor Sabri Bey. Onu söylemeye çalıştık. Belki tam çok uzun anlattığımız için arada laf kaynadı. Daha net ifadelerle anlatayım. Yaş almakla tanrısal hikmette gelişmez insanoğlu. Yaş almakla sadece, yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki dünyasal tecrübe önemli. Çünkü bu madde dünyanın fiziki gidişatı için o anlamda tecrübelisindir. Fiziki gidişat, fiziki yaşayışı için tecrübe kazanmış olursun. Yani daha kolay kolay kazık yemezsin artık. Kolay kolay daha çok seni dolandıramazlar. Ne bileyim, bir bayana yaklaşırken ne konuşacağını daha bilerek konuşursun. Ne bileyim işte ya da ne bileyim, bu tip şeyler. Ve insanlara İşte şey yaparken, bu da herkes değil. Çoğu insan da böyle olmayabiliyor yani. Onu demek istiyorum. Ama son talde söylediğimiz şey bu. Şu. Yaşlanmak demek, yaş almak demek tanrısal hikmette gelişmek anlamına gelmiyor. Çünkü tanrısal hikmette gelişmek için Tanrı'yı tanımak lazım. Evet. Tanrı'yı bilmek lazım. Tanrı'yı bildikçe oluyor bu.
Evet. YouTube'dan bize Mudi Uyen, İbraniler 4:16, onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım, öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Esenlik olsun kardeşler diye yazmış bizlere. Ve yine YouTube'dan Mesut Subaşı, Mezmurlar 90:12'de bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım demiş. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Ve ben aslında sormak istiyorum pastörüm, bilgelik üzerine konuştuk, dünyasal bilgelik, göksel bilgelikten de bahsettik. Peki nasıl bu bilgeliği kazanabiliriz? Bilgeliği arayabilir miyiz? Nerede aramalıyız? bilgelik sahibi olmak istiyorsak.
Aramalıyız. Yani bütün şeyimizle sadece bunu aramalıyız. Yani bu dünyada doğru yaşamı aramalıyız. Bu dünyanın aklını aramalıyız. Bunu aradığımız zaman bir tek şeyi bulacağız. Bir tek gerçekten yürekten ararsak Tanrı'yı bulacağız. Çünkü Tanrı'yı bulmamız lazım. Bizim Tanrı'yı bulmamız lazım. Bizim tanrısal Tanrı'yı keşfetmemiz lazım ki biz tanrısal bilgeliği tanıyalım. Tanrısal bilgenin ne demek olduğunu bilelim. Ne demek olduğunu anlayalım. Biz Tanrı'dan beslenmenin ne demek olduğunu anlayalım.
Evet. Tabii ki bilgelik, yani az önce bahsettiğiniz gibi İsa Mesih'ten bahsettiniz ve aslında Tanrı'nın sözüdür İsa Mesih ve onu hayatımıza aldığımızda, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde aslında bilgelik kazanıyoruz. Tabii ki Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın sözünü de okumak lazım. Buyruklar içerisinde yaşamak da bize bilgelik kazandırıyor. Birkaç ayet okumak istiyorum. Aslında buradan biraz bahsediyor bilgelik kazanmak için. Öncelikli olarak diyor ki Yakup 1:5'te içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir. Evet, görüyoruz ki biz aslında bu konuda bilgelik istiyorsak Tanrı'dan istemeliyiz. Çünkü her şeyin kaynağı, bilgeliğin kaynağı Tanrı ve biz Tanrı'dan istemeliyiz. Aynı zamanda Mezmur 119, 104'te diyor ki senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum. Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan. Mezmur 25:14'te de diyor ki Rab kendisinden korkanlarla sırrını paylaşır. Onlara antlaşmasını bildirir.
Bak, bizim Tanrımız bize kapalı bir Tanrı değildir.
Evet.
Ama bunu iyi anlayalım. Bizim Tanrımız böyle bir elitist Tanrı değildir. Bize uzak olan bir Tanrı değildir. Bize mesafe koyan bir Tanrı değildir. Bir protokol mesafesi koyan Tanrı değildir. Bizim Tanrımız bize çok yakın olan Tanrı'dır. Biz Tanrı'yı tanıdıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Ve bu bir konuda bizi çok daha hikmetli yapıyor. Şu konuda bizi hikmetli yapıyor. Ya bu dünya bitecek ya. Esas hikmetin sorusu şu. Bu dünya bir gün bittiği zaman, yakın zamanda, uzak zamanda bittiği zaman bu dünya. Hele sen gözünü kapadığında, ki o gün gelecek, o gün çok da uzak değil ha. Yani insanların yaşlandığı falan da yok. Yaşlanma da bir hikaye biraz. Yaşlanma diye bir şey yok. Çünkü yürek yaşlanmıyor. Beden yaşlanıyor o kadar. Neyse, o gözümüzü kapadığında gözün nerede açacaksın? Dünyasal hikmet bunu soruyor. Buna odaklan diyor. Odaklanmanı gereken şey bu. Birinci olay bu. Ve bunu bulduğun zaman, buna odaklandığın zaman bir şeyi bulacaksın. Bu dünyada bunun cevabı var. Bu dünyada bunun cevabı Allah bilir değil. Bu dünyada bunun cevabı var. Ve bu dünyada buna cevap vermeye hazır bir Tanrı var. Senin sorunu bu dünyada cevaplamaya hazır olan bir Tanrı var. Sorun şu. Sen neredesin? O Tanrı'nın neresindesin? O Tanrı'yı ne kadar arıyorsun, o Tanrı'yı? Bir Tanrı var kafanda, bir Tanrı oluşturmuşsun belki. Ama o Tanrı hep orada bekliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ya gidiyor musun gerçekten Tanrı'yı aramaya, onun zatını, kişiliğini, onu tanımaya? Ya bu dünyada biz her şeyi tanıyoruz ya. Biz insanlar mesela yeni birisini tanıdığımız zaman, ya ünlü birisini tanıştığımızda hemen bir derinleşmek isteriz onunla. Yani bir sohbete dalmak isteriz, bir derinleşmek isteriz, bir tanımak isteriz. Aynı bizler, çok daha tanınması gereken kişiyi, Tanrı'yı tanımakta niye bu kadar yavaşız, niye bu kadar tembeliz, değil mi? Tanrı'yı tanımak, hikmet odur işte. Onun anlayışıyla bakmak bu dünyaya. Onun değer yargılarıyla bakmak. Onun değer yargılarında kalmak. Evet, insanın sürekli yapması gereken bu. Onda derinleşmek. Çünkü o zaman doğru tavırda bakarsın. Çünkü o zaman doğru yani insanlar o zaman insanların gözünde çok daha çekici olursun. Çünkü insanlara gerçek doğru cevapları verirsin o zaman. En doğru cevapları. En ihtiyaçları olan değil sadece. Duymak istedikleri değil ama gerçeği konuşursun onlara. Niye? Çünkü Tanrı'dan konuşursun. Gerçek hikmetli adam Tanrı'dan konuşandır. Tanrı'yı konuşan ve Tanrı'dan konuşandır. Çünkü dünyanın cevaplarını biliyor insanlar. Çünkü dünyasal hikmette gelişmişler. Tanrı'nın cevaplarını bilmiyorlar. İnsanların Tanrı'nın cevaplarını bilmeye ihtiyacı var. İnsanların Tanrı'nın hikmetine ihtiyaçları var.
Evet, biz tabii ki bilgelik kazanabilmek için yine Tanrı'nın sözlerinden öğreniyoruz nasıl kazanılacağını ve bunun için Tanrı sözünü okumak çok önemli. Çünkü Tanrı'nın sözleri hem Tanrı'yı tanımamız için hem de bu yaşamda nasıl yaşamamız gerektiği konusunda bize bilgelik verecektir. Tabii ki Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşamak çok önemli. Çünkü Tanrı bizim için en iyisini bilir ve ister. Onun buyrukları içerisinde yaşarsak aslında yaşam buluruz ve özgür oluruz. Sevgiyi, sevinci tadabiliriz. Tanrı'dan uzak olursak tabii ki gerçek bilgeliğe sahip olamayız hiçbirimiz. Ben aslında bilgelik denince eminim toplumumuzda da çok bilindiği gibi Kral Süleyman geliyor insanın aklına. Evet. Ona da bakmak gerekiyor. Çünkü bilgeliğiyle ün salmış birisi. Nasıl bu kadar bilge oldu, bu kadar ün saldı hatta bilgeliğiyle?
Konuşalım biraz Süleyman üzerine konuşalım evet. mı? Kalan kısımda ona bırakalım, ayıralım istersen biraz. Oku sen şeyi, pasajı. Tanrı ile Süleyman arasında geçen bir pasaj var. Hazreti Süleyman arasında. Hazreti Süleyman'dan bahsedelim önce. Hazreti Süleyman kimdir değerli dinleyen kardeş? Hazreti Süleyman, Hazreti Davut'un oğlu. Tanrı bir tapınak istedi. Çünkü sonuç olmuşlardı. Onların İsrailoğullarını çölden çıkmışlardı ve vaat edilen diyara gelmişlerdi. Artık yerleşmişlerdi ve yerleşik oldukları zaman bir tapınak gerekiyordu ve tapınak yapılması lazımdı ama Tanrı tapınağı Davut'un yapmasını istemedi. Ki Davut'a çok özel bir şeyi vardır. Özel bir muhabbeti vardır Tanrı'nın. Çünkü onun için söylediği bir ifade var. Diyor ki bütün yüreğiyle beni arıyordu o adam. Bütün yüreğiyle. Bu Tanrı'nın çok hoşuna giden bir yürek. Yürekçi şeklidir. Ve gerçekten çok Davut'u çok seviyordu Tanrı ama Davut'a yaptırmadı tapınağı. Çünkü elinde çok savaş görmüştü Davut. Çok savaş, çok kan demektir. Eli çok kanlı olan birisine tapınağını yaptırmak istemedi Tanrı. Ama oğlu Davut'a ve oğlu Süleyman'a yaptırdı tapınağı. Süleyman dönemi daha dingin bir dönem. Davut'a göre Süleyman daha bir dingin zamanlarda şey olmuş. Daha bir yönelç içinde bütün dünya ülkeleri, daha bir zenginlik içerisinde, daha bir barışçıl yollarla hallediyor. Süleyman biraz daha siyaset adamı. Davut biraz daha işte savaşçı bir adam ama Süleyman siyasetle götürüyor işlerini. Savaşmadan götürüyor. Siyasete götürüyor işlerini. Peki o dönem Süleyman'la Davut arasında geçen bir diyalog, Tanrı arasında geçen bir diyalog var. Onu okuyalım.
Aslında 1. Krallar 3. bölüm 5. ayet.
1. Krallar dediğin yer Tevrat'ın Peygamberlikler bölümü. Onu da söyleyelim değerli dinleyenler. Buyur senin.
Evet. Rab Tanrı Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp sana ne vermemi istersin diye sordu. Ve 1. Krallar 3. bölüm 7'den 12'ye kadar aslında o konuşma geçiyor. Ya Rab Tanrım, ben henüz çocuk denecek bir yaşta yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki İyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut etti. Tanrı ona şöyle dedi. Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin, isteğin yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir, diyor ayetler.
Tam da Tanrı'nın, değil mi? Şimdi değer yargılarından gitti biraz Süleyman. Şimdi niye sevdi Tanrı bunu Süleyman'ın isteğini? Yani çünkü Süleyman Tanrı'nın değer yargılarına göre gitti. Tanrı'nın değerinde ne var? Kendi halkı yok mu? İnsanlar kendi halkı. Kendi halkı birinci sırada Tanrı'nın değer yargılarında. O halk için olan bir şey istedi. Tanrı'nın değer yargılarına uygun olan bir şey istedi. Kendi için istemedi. Ve bu gerçekten Tanrı'nın gözünde çok hoş görünen bir şeydi. Tanrı'nın gözünde çok bereketli görünen bir şeydi ama Tanrı ona istemediklerini de verdi. Sadece dünyanın en hikmetli insanı olmadı. Biliyor musun? Bak bu konuda birçok şey var. Özdeyişlerde falan okuyoruz. Süleyman'ın hikmeti konusunda. Süleyman çok popüler bir adam. Hikmet konusunda da çok, popüler. Yani sadece şeyde değil, halkın içerisinde değil. Başka ülkelerden gelip, mesela Seba Kraliçesi'nin geldiğini de görüyoruz. Başka ülkelerden gelip onu ziyaret ediyor, ziyaret ediyorlar ve onun sarayındaki hikmet duruşunu anlatıyor. Yani biz aslında Süleyman hikmetini görüyoruz ama Süleyman'ın toplumundaki, Süleyman'ın ülkesindeki hikmeti de görüyoruz. Yani evet, büyük bir hikmetle bereket etti Tanrı onu ama Süleyman'ın sarayındaki hikmeti, Süleyman'ın çevresindeki hikmeti de görüyoruz aynı zamanda. Bu ondan yansıyan, yani Süleyman'dan yansıyan bir hikmet. Ve çok sezgi dolu bir yüreği var. Çünkü niye? Çünkü çok özel bereketle bereketlendi Süleyman. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Dünya tarihinin en zengin dönemidir o dönem. Yani dünya tarihinde hiçbir dönem yoktur ki gümüş değersiz olsun. Sıfır değersiz olsun. Bir tek o dönemdir. Yani gümüş yere düşse bugün eğilip yerden alır insanlar. Niye? Çünkü altın değildir ama bir değeri de vardır yani. Ama o devirde insanlar eğilip yerden almıyor. Çünkü muazzam bir zenginlik. Mesela bu şeyde İsrail'de şey vardır. Ağlama duvarı. Hatta derler ki Süleyman'ın ağlama duvarı derler. Süleyman'ın ağlama duvarı değildir o. O Süleyman'ın ağlama duvarı değildir. Çünkü Süleyman'ın yaptığı tapınak tamamen şeyden olan, şöyle bir de kutsal kitabı da alayım. Tamamen demiyorum ama çok büyük kısmı altından olan tapınak. Ve o tapınak yıkıldıktan sonra, ikinci tapınak yapıldığında birinci tapınağı gören insanlar, birinci tapınağı gören yaşlılar, ikinci tapınağın o görkeminin düşüklüğünü, ihtişamın düşüklüğünü görünce hüngür hüngür ağladılar. Böyle kendilerini yere vurarak ağladılar. Hüngür hüngür ağladılar. Hatta bugün ağlama duvarı diye bir şey var ya, bir ritüel gibi bir şey var. Ağlama,
evet,
duvarı. Öyle bir ritüel yok ki şeyde. Kutsal kitapta ya da İncil'de, Tevrat'ta öyle bir ritüel yok ki. Ama ne var? İşte buradan alınma. Bunlar hepsi buradan alınma. O yaşların ağlamasıyla ilgili şey, şeyin aklıma gelmedi. Bir dakika, şuradan bakayım, adamın ismini unutuyorum.
Evet, aslında tabii ki tapınaktan kalan, geriye kalan bir duvar ve tapınak olmadan ibadet edemedikleri için halk orada ağlıyorlar bildiğim kadarıyla.
Kain Ezra'nın tapınağı, ikinci tapınak. Kain Ezra'nın yaptığı tapınak. Bugün onunla kalan duvarlarında şey yapılıyor. O Süleyman'ın tapınağı değil. Burada hayır. Burada televizyon, büyük televizyon kanallarında bu ifadeler veriliyor. Onun için yanlış ifade. Yerinden, birinci elden öğrenin diye şey yap, tekrar diyeyim. Yani bunu birçok yerde biz tekrarlıyoruz ama burada da bir daha tekrarlamış olalım diye girizgah yapalım Süleyman'a.
Evet. Aslında ikinci tarihler birinci bölüm 12'de siz az önce bahsettiniz, sadece bilgelik değil farklı şeyler de verdi Tanrı diye. Orada diyor ki sana bilgi ve bilgelik verilecektir. Sana ayrıca öyle bir zenginlik, mal, mülk ve onur vereceğim ki benzerine senden önceki krallarda görülmüştür. Ne de senden sonrakilerde görülecektir.
Yani istemedin de verdi. Dünyasal anlamda bak, dünyasal anlamda değerli olan, Süleyman'ı parlatacak olan bir şey varsa onu da verdi Rab. Dünya insanlara baktığı zaman Süleyman onların gözünde nasıl büyüyecek? Süleyman ve ülkesi nasıl büyüyecek onların gözünde? Nasıl onların Süleyman'ın ülkesinin peşine takılacaklar? Ne gerekiyor? Zenginlik, hikmet veya o hepsini besledi onları. Tanrı bunları da verdi ona. Dünya, dediğim gibi, dünya tarihinin en zengin dönemidir.
Evet, Süleyman yani,
tapınak
istedi
mesela
Tanrı'dan.
Sütunlar falan değil. Sütunlar yani altın olmaz. Çünkü altın öyle şey, maden değil. Yumuşak maden de tutmaz. Ama o üst kısımları, kaplama kısımları falan hep altındı. Som altından da yani. Dolayısıyla o birinci tapınak, Süleyman'ın tapınağı büyük bir görkemli, heybetliydi. Ama Ezra'nın tapınağına geldiğimizde orada ne gördük? Orada çok çölük kaldı. Ve yaşlı insanlar hüngür hüngür ağladılar. 100 yaşında insanlardı bunlar. Yerlere vurdular kendilerini. Hüngür hüngür ağladılar ya. O, çünkü dediler ki Rab, biz sana hainlik ettik. Biz sana sırt çevirdik. Sen onun için bize bunun başımıza verdin diye ağladılar. Ve oradan kalan bir şeydir o, ritüeldir.
Evet, aslında bilgelik isteyen o Süleyman'ın yazdığı özdeyişler de var. Ve orada yani Süleyman'ın özdeyişleri 3.18'de şöyle söylüyor. Bilgelik yaşam ağacıdır, ona sarılanlara, ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara. Ben aslında merak ediyorum, buradaki yaşam ağacı, o yaratılıştaki Adem bahçesindeki yaşam ağacından mı bahsediyor aslında, evet, bilgelik evet, dediği
onu tam olarak analoji nedir? Yapıyor, atıfta bulunuyor. Doğru bir alegori var orada, doğru, pardon. Çünkü niye? Çünkü şu, eğer bilgeysen sen ya da hikmetliysen sen, o zaman Tanrı'yla beraber yürüyen adamsın. Tanrı'yla yürüyen bir adam ölmeyecek. Rabbin yanında cennette olacak. Cennette yaşamayı devam edecek. Cennette uzun ömürle bereketlenmeye devam edecek. Onun için yaşam ağacıdır. Doğru. Bilgelik, hikmet yaşam ağacıdır. Doğru hikmet. Tanrısal hikmet. Yaşam ağacıdır. Yaşam ağacıdır. Çok çok doğru bir ifade.
Evet, aslında yaratılışta gördüğümüz kadarıyla yaşam ağacından aldıkları için aslında ölüm yoktu. Aynı şekilde baktığımızda İsa Mesih'e iman ettiğimizde de biz sonsuz yaşamı alıyoruz. O zaman bir anlamda İsa Mesih yaşam ağacının kendisi gibi olmuyor mu?
Doğru. Doğru, o da güzel bir yorum olur. O da çok çok güzel bir yorum olur. Çünkü tanrısal hikmeti bugün edinmek için, değil mi? Bunun yolu az önce paylaştığım kutsal ruhla birlikte olmaktır. Kutsal ruhun içimize yerleşmesi, kutsal ruhun yüreğimize yerleşmesidir. Bunun bir tek yolu var. Çarmıhta bizim için kendini feda eden Mesih'e bakmak, onu özümsemek, ona iman etmek, ona kendini adamak. O zaman o kutsal ruh üzerine geliyor. Ve o zaman sen yaşam ağacıyla bütünleşiyorsun işte. O zaman sen yaşam ağacıyla bütünleşiyorsun. Doğru. Doğru böyle göre.
Evet. Bize yaşam verecek, sonsuz yaşam verecek olan sadece İsa Mesih'e olan imandır. Tabii ki.
Süleyman hikmetinden bahsettiğimiz zaman mesela yine Süleyman'ın üç tane yazısını görüyoruz mesela.
Evet.
Değil mi? Bir tanesi Ezgiler Ezgisi. Bir aşk alegorisini anlatmıştır. Tanrı'yla, Tanrı'nın halkına ya da işte ne bileyim Mesih'in kilisesine duyduğu o sevgiyi, Tanrı'nın kendi halkına, Tanrı'nın cennetteki halkına, cennette buluşacağı dünyadaki halkına duyduğu sevgiyi bir aşk alegorisinde anlatılmıştır. Harika bir edebi kitaptır o kitap. Orada bir an çok güzel bir aşk şiiri vardır ve çok güçlü bir edebiyat vardır orada. Ezgiler Ezgisi Süleyman'ın muhtemelen en genç yazdığı şeydir o. Öyle düşünülüyor genelde. Yani bizim tefsirciler veya kilise Tevrat tarihçileri öyle düşünüyorlar. Süleyman'ın gençliğini tekabül eder. Yani aslında Tanrı'da çok dolu olduğu bir döneme tekabül eder. Tanrı'da çok kuvvetli olduğu bir döneme tekabül eder. İşte o rüyayı gördüğü döneme tekabül eder. 20'li yaşlara tekabül eder. İşte hikmet isteyen o cana, yani ben bu yaştayken böyle olacağım ve Rab onu hikmetiyle donatmıştır. Ondan sonra ne gelir? Ondan sonra Süleyman'ın özdeyişleri işte biraz daha böyle benim yaşlarımda yakın olduğunu düşünüyoruz. Yani 45-55 o civarda yazdığını düşünüyoruz daha çok. Süleyman'ın özdeyişlerini belli bir hikmete ulaştığı an, dünyasal hikmete de piştiği zamana denk geldiğini düşünüyoruz. Ve en sonunda ne var? En sonunda vaiz bölümü var. Vaiz bölümü aslında biraz da ne diyelim, bir Süleyman'ın tövbesini de içerir bir yerde. Ama bu hayata dair en doğru tespitlerin yapıldığı yerdir. Derler ya, güneşin, der ya orada vaizde Süleyman, Hazreti Süleyman, güneşin altında yeni bir şey yok. Bunu kim söylüyor? Bak, bunu ben söylesem kıymet harbiyesi yok mudur? Bak, biraz vardır mutlaka. Ben de bir pastör bunu söylese mutlaka hiç kıymeti yoktur demem. Ama Süleyman söyleyince iş başka. Çünkü dünyanın en yaşanası hayatı yaşamış kişidir. Bak, dünya hikmetine göre en yaşanası hayatı yaşamış kişidir Süleyman. Ve o Süleyman diyor ki güneşin altında yeni bir şey yok. Her şey denendi ve her şey sıkıcı. İfade böyle. Bunu Süleyman söylüyor.
Evet. Aslında ben bu bilgelik konusu üzerine biraz bakarken internette daha çok bazı yol ve yöntemleri gördüm araştırırken. Daha çok bu meditasyon yapıp evrenle bütünleşmek ya da kendine odaklanıp o iç sesini dinleyerek böyle bilgelik kazanmak gibi. Ya da bazı taşlar var, bazı kitaplar var. Onlara sahip olarak ya da okuyarak bilgelik kazanma gibi yollar da var. Bu yöntemler işe yarıyor mu gerçekten?
Yani meditasyon dediğin şey kendi kendine odaklanmak değil mi? Kendi içine odaklanmak.
Derin düşünmek sözlük anlamıyla.
Sende hikmet var mı ki? Yani şimdi sende insanoğlu, senden kesinlikle seni kastetmiyorum. İnsanoğlu da
Evet, daha çok yani sözlük anlamı içerisinde derin düşünme diye geçiyor meditasyon. Ve içe dönük olup kendi sesini dinleyerek sanki ya tam, bilgelik kazanıyormuşsun gibi şeyler anlatılıyordu.
Tam derin düşünme de yok Semra orada. Hı-hı. Kafayı boşaltma var biraz orada. Neyse, ona çok şey yap. Yani sadece boşa odaklanıp mümkün olduğu kadar dakika işte bir şey düşünmemeye çalışmak, kafayı rahatlatmak gibi bir şey aslında tam olarak. Ama soru şu. Yeni bir şey var mı orada? Hikmeti nereden alacağız biz? Hikmetin özünü nereden alacağız? Nereden besleneceğiz? Ya bu dünyanın dışında, dünyanın bize verdiğin dışında ne verebilir o içimiz? İçimizde olan biz. İçimizde başka bir şey mi var? Bir de çıkacak orada fukur diyecek de çıkacak oradan bir yerden çıkacak bize hikmet verecek. Bu değil. Meditasyondur şun bu. Yani mutlaka ki okuyacağımız şeyler birçok konuda ufuk açıcı olabilir. Ama biz biliyoruz ki okuduğumuz birçok şey de tam doğru çıkmayabiliyor. Tamam, bunlar da var. Yani biz hikmeti bulduğumuzda, bak açık söyleyeyim, peki pastör nereden anlayacağız hikmeti bulduğumuzu falan, hikmeti bulduğunda onu anlarsın. Rabbin ruhu gelirce üzerine, onun dünyanın çok üzerinde bir deneyim olduğunu anlıyorsun kardeş. Yani hiç sorguya suale mahal bırakmadan, hiçbir soru işareti kafanda kalmıyor. Sen yaşadığın şeyin aslında bu dünyaya ait bir şey olmadığını çok iyi biliyorsun, çok net biliyorsun.
Evet, o zaman o taşların ya da diğerlerinin bir faydası.
Yok, faydası olmaz. Hı-hı. Olsaydı zaten yani bugün hikmetten bahsediyor olmazdı. Bütün her şey çözülmüş olurdu. Bütün sorunlar çözülmüş olurdu. Bu kadar kolay olsaydı, aslında çok kolay da yani o anlamda bu kadar kolay olsaydı bir sorun olmazdı bu dünyada.
Evet, tabii ki Süleyman'ın Özdeşleri 2.6'da da dediği gibi, çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. O zaman bizim odaklanmamız gereken
kaynak,
şey...
Kaynağa gideceğiz.
Evet, Tanrı sözüne ve Tanrı'ya odaklanmak gerekiyor. Onun üzerinde düşünmek gerekiyor. Ve bize bilgelik sağlayacak olan tabii ki Tanrı sözüdür. Tanrı'nın kendisidir. Pastörüm, aslında bilgeliğin öneminden bahsettik tabii ki ama bilgelik kazanmak bizim yaşamımız için neden önemli? Yaşamımıza bilgelik nasıl yön veriyor? Bunu da konuşalım. Ve onun için yani kendi hayatımız için bilgelik sahibi olmak, Tanrı'yla o yakın ilişkiye sahip olmak neden önemli? Bize kendi yaşamımızda neler katar? Biraz ya, ondan da bahsedelim.
Bir yaşam yaşıyoruz biz. Ve düşündük mü ya ne kadar doğru yaşıyoruz biz bu yaşamı? Ne kadar doğru yaşıyoruz? Eğer çok doğru bir yaşam yaşıyorsak niye bu kadar çok problem var? Niye bu kadar çok sorun çıkıyor ve aşamıyoruz biz bu sorunları? Bunu düşünmemiz lazım. İşte bunlardan özgür yaşayabilmek için, gerçekten mutlu, optimum mutlulukta bir yaşam yaşayabilmek için bizim tanrısal hikmete ihtiyacımız var. Tanrısal öngörüye ihtiyacımız var. Tanrısal bakışa ihtiyacımız var. Olaylara bakarken, yaşama bakarken Tanrı'nın gözleriyle bakmaya ihtiyacımız var. Niye lazım bu bize? Çünkü bu bize doygunluk verir. İçimizdeki açlığı ortadan kaldırır. Artık bir açlığımız olmaz. İçimizde hepimiz Tanrı'ya açız. Gerçek bilgelik olmadığı için tok değiliz, doymuyoruz. Doymadığımız için dünyanın önümüze koyduğu şeylerle uyuşturulup duruyoruz. Anlık uyuşturmalar yaşıyoruz. Hepsi. Bütün yaşadığımız bu. Onun için bizim ihtiyacımız olan tanrısal bilgelik bize bunu yaptıracak. İçimiz doyacak içimiz. İçimiz doyunca benliğimiz şişmeyecek artık. Benliğimiz oraya buraya saldırmayacak. Çünkü içimiz doyacak. Ve bu bizi doğru yaşama yönlendirecek Semra. Biz o zaman doğru yaşamda yaşayacağız.
Evet, aslında bilgelikle ilgili kutsal kitapta gerçekten çok fazla ayet var. Dinleyicilerimiz merak ederlerse kutsal kitaptan rahatlıkla bulabilirler birçok bilgelikle ilgili ayetleri. Ve ben genel olarak baktığımda bilgeliğin aslında uzun ömür vereceğinden, bedene sağlık vereceğinden bahsediyor. Bereket sağlayacağından, esenlik vereceğinden, tabii Süleyman'dan da gördüğümüz gibi zenginlik, onur, güvenlik sağlayan bir durum olduğunu ve tuzaklardan koruyacağından ve en önemlisi bize yaşam sağlayacağından bahsediyor bilgeliğin.
Bedene sağlık verir çünkü az önce paylaştığım şey doygun yaşam, paniksiz yaşam, takıntısız yaşam, için içine kemirmediği yaşamdır. İçin içini kemirmezse ya bunları yaşarsan bedenin rahatsızlanmaz ki. Bizim bedensel rahatsızlıklarımızın sebebinin %99'u ruhsal problemdir. Zaman içerisinde birikmiş ruhsal problemlerdir. Vücudun zayıf tarafından bir arıza veriyor. Bu kadar basit. Hı hı. Yani daha dün bir kardeşle konuşuyorduk. Onun o da yaşı var bayağı. Babası çok yaşlı. Ama diyor ki yani nasıl yani adam diyor daha hiçbir bir tane hap bile kullanmaz diyor ya. Kullanmamıştır. Niye hiçbir şeyi şey yapmaz diyor. Umursamaz. Ama adam umursamıyor ama yani onun yaşam standardı yaşam şeyi bencil bir yaşam. Onu değil mi? Kastettiğimiz o değil. Yani özümsemiş bir yaşam yaşamıyor. Ama yaşam şey açlığı yok. Umursamazlığı var. Umursamazlıktan dolayı. Şimdi aynı şey. Eğer senin yaşam doygunluğun olursa o zaman bu hayat sana negatif etki yapamayacak. O zaman sağlıklı olacaksın. Evet. Tansiyonun normal olacak. Şekerin olmayacak yani. Bu kadar basit. Bunların hepsinin sebebi duvarı nem yıkar, adamı gam yıkar. Budur.
Evet. YouTube'dan gelen yorumlara da bakmak istiyorum hemen bize. Mesut Subaşı yazmış YouTube'dan. Vaiz 7.20. Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur demiş ve Süleyman'ın Özdeyişleri 23-23 gerçeği satın al ve satma bilgeliği, terbiyeyi, aklı da demiş. Aynı zamanda Osman Bey de bizlere yazmış Matta 6-33 siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumları için. Pastörüm, o zaman toparlamak gerekirse biz konuştuk bilgeliğin tanımı üzerinde. Yani dünyanın bize öğrettiği bir bilgelik olduğundan konuştuk ve göksel bir bilgelikten konuştuk ve bu göksel bilgeliğin aslında Tanrı'nın sözü olduğundan, gökten gelen İsa Mesih olduğundan bahsettik. Çünkü Tanrı'nın sözüdür İsa Mesih ve bu sözün bize yaşam verdiğinden bahsettik. Genel olarak toparlamak gerekirse insan bu bilgeliği nasıl almalı, nasıl ilerlemeli kendi hayatında, bilgeliğe bakış açısı ne olmalı?
Değerli kardeş, değerli kardeş. Bugün bilgelik konusunda bir şey yapmanı isterim senden. İhtiyacın olan şeydir bilgelik. Tanrısal hikmete ihtiyacın var. Tanrı'nın iradesini bilmeye ihtiyacın var. Bugün kendin için bir şey yap. Bugün olabilir ki daha önce hiç Hristiyanlık hakkında duymamışsındır. Veya Hristiyanlık hakkında biliyorsundur da duymuşsundur da veya işte ismen bir Hristiyansındır ama Hristiyanlığı içselleştirmemişsindir. Üstadım şunu yap istersen. Bugün kendin için bir duan olsun bugün. Neyse yok. Ve de ki gerçeği bilmek istiyorum de. Rab de gerçeği bilmek istiyorum ama bunu yürekten söyle. Yürekten dua et. Rab hikmeti istiyorum de. Senin hikmetini arıyorum de. Senin fikrini arıyorum. Senin fikrini duymak istiyorum de. İsa Mesih'i tanımak istiyorum de. Gerçekten var mı de. Bu şey bunu sor. Gerçekten var mı derken gerçekten bize öğrettikleri konusunda tanımak istiyorum de. Bunu yürekten iste. Tanrı'nın önünde bunu iste. Bak az imkan yok ki sana cevap vermezlik etsin. İş ki sen yürekten iste. Sana mutlaka cevap verecektir. Bizden bu kadar. Biz son tahlilde elçiyiz. Biz anlatırız. Biz söyleriz. Bizim elimizde tanrısal bir güç yok. O güç Tanrı'nın elinde. Ama o gücü harekete geçirebilirsin sen. Nasıl? Yürekten isteyerek. Yürekten isteyerek harekete geçirebilirsin. Tanrı'yı tanıyan biri olarak konuşuyorum kardeş. Değerli kardeş. Tanrı senin bu yüreğine asla cevapsız kalmaz. Asla. Asla cevapsız bırakmaz. Tanrı evlatlarının yüreklerini, onu arayan yüreklerini asla karşılıksız bırakmaz.
Evet, Kral Süleyman'ın da aslında baktığımız zaman Tanrı'dan bilgelik istedi ve Tanrı onu yanısız bırakmadı ve birçok şeyi de ona sağladı. Son olarak bir soru daha sorup ondan sonra bitirmek istiyorum. Bilge kişiyi nasıl anlayacağız biz pastörüm? Baktığımız zaman bilge kişinin nasıl özellikleri sahip? Zamanımızda çok az
net
kaldı.
Bellidir, biliyor musun? Dünya hikmetinin sürekli dünya hikmetinin geçerli olduğu, dünya hikmetinin sözlerinin konuşulduğu yerde Tanrı'dan konuşan kişi bellidir. Tanrısal cevapları veren kişi bellidir. Herkesin duymak istediği cevapları veren değil. Ama Tanrı'nın istediğini konuşan kişi bellidir. O hep göze batar. Niye göze batar? Çünkü çekicidir. Niye göze batar? Çünkü dünyaya göre konuşmuyor. Farklı bir hikmetle konuşuyor. Niye göze batar? Çünkü farklı değer yargılarıyla konuşuyor. O değer yargıları bu dünyaya ait değil. Niye göze batar? Göze batar çünkü çok net konuşuyor. Niye göze batar? Çünkü çok yürekten, çok dobra konuşuyor. Çok cesur konuşur o. Niye? Çünkü Tanrı'dan konuşuyor.
Aynı zamanda alçak gönüllülük de en büyük özellikleri
alçak
sanırım.
Alçak gönüllülük Tanrı'nı tanıyan adamın bir doğasında var o. Tanrı'yı tanırsan alçak gönüllüsün. Tanrı'nın yüceliğini gördüğün zaman kendi eksikliğini görüyorsun. Semra, kendini ne kadar aşağıda olduğunu görüyorsun. Bu alçak gönüllü tavır doğal bir tavırdır. Hikmetli adamı, Tanrı'dan konuşan adamın doğal tavrıdır o.
Evet sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, bilgelik herkesin aradığı, sahip olmak istediği bir şey. Bunun için insan kendince birçok yöntem ve yola başvursa da gerçek bilgeliğe sahip olabilmek için İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmemiz gereklidir. Çünkü gökten gelen bilgelik İsa Mesih'tir. O yaşayan sözdür, Tanrı sözüdür, beden alıp aramıza gelmiştir. Ondan beslendiğimiz zaman bilgeliğe sahip olabiliriz ve bilgeliğin ışığında yürüyebiliriz. Böylece tüm hayatımız değişir. Bunun için bugün de üzerinde konuştuğumuz Kral Süleyman gibi Tanrı'dan bilgelik isteyebilir ve yaşamlarımıza İsa Mesih'i davet edebiliriz her birimiz. Teşekkür ederim pastörüm. Zamanımızın da sonuna geldik. Yorumlarınız için, değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ve siz dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız için, görüşleriniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın, bizi dinlemeye devam edin. Herkese iyi haftalar diliyorum.
İyi haftalar, iyi akşamlar.